Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 7. ayrım. 9. bölüm. Bayan Lidner'ın öyküsü. Öğle yemeğinden yeni kalkmıştık. Bayan Lidner her zaman olduğu gibi yatmak için odasına çekildi. Onu yatırarak başının altındaki yastıkları düzelttim. İstediği kitabı verdim. Tam odadan çıkmak üzereydim ki beni çağırdı. "Gitmeyin hemşire, size anlatmak istediğim bir şey var." Döndüm. "Kapıyı kapatın." Bayan Lidner yataktan kalkıp odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Kafasını toparlamaya çalıştığı anlaşılıyordu. Onu engellemedim. Sonunda bana döndü ve birden "oturun" dedi. Yavaşça masanın başındaki sandalyeye oturdum. Sinir içinde, "Sanırım bütün bunların ne anlama geldiğini merak ediyorsunuzdur," dedi. Bir şey söylemeden başımı sallamakla yetindim. "Size her şeyi anlatmaya karar verdim," dedi. "Birine açılmam gerek, yoksa çıldıracağım." "Çok iyi olur," dedim. Karanlıkta el yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışınca doğal olarak aslında yapmanız gerekenin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Dolaşmaktan vazgeçerek dikkatle yüzüme baktı. "Benim neden korktuğumu biliyor musunuz?" "Evet," dedim. "Birinden korkuyorsunuz." "Evet ama ben kimden değil, neden?" dedim. Yanıt vermeyerek bekledim. Ekledi. "Ben öldürülmekten korkuyorum." Demek konu buydu. Merakımı, endişemi belli etmenin anlamı yoktu. Zaten bir sinir krizinin eşiğindeydi. "Tanrım," dedim. "Demek konu bu." Birden gülmeye başladı. Güldü, güldü. Öyle ki gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. "Bunu söyleme şekliniz..." Yutkundu. "Söyleme şekliniz..." Kendinden emin, güven veren bir ses tonuyla "Sakin olun," dedim. "Böyle olmaz." Onu bir sandalyeye oturtarak leğenle ibriğin durduğu komodine gittim. Bir süngeri soğuk suyla ıslatıp alnını ve bileklerini sildim. "Heyecanlanmayın. Bana sakin ve mantıklı bir şekilde her şeyi anlatmaya çalışın." Bir an durakladı. Sonra olduğu yerde dikleşerek her zamanki sakin tavrıyla konuşmaya başladı. "Siz bir hazinesiniz hemşire. Sizin yanınızda kendimi 6 yaşında küçük bir kız gibi hissediyorum. Size her şeyi anlatacağım." "Peki," dedim. "Acele etmeyin, ağır ağır anlatın." Gerçekten de ağır ağır, bilinçli bir şekilde konuşmaya başladı. 20 yaşındayken evlendim. Kocam devlet dairelerinden birinde çalışıyordu. 1918 yılıydı. "Biliyorum, Bayan Mercado bana bundan söz etti. Kocanız savaşta öldü değil mi?" Louis Lidner başını salladı. "Hayır, o Bayan Mercado'nun düşüncesi. Herkes öyle sanıyor. Aslında gerçek çok farklı. O zaman ben coşkulu bir vatansever, idealist, heyecanlı bir kızdım hemşire. Evlendikten birkaç ay sonra, tamamen bir rastlantı sonucu, kocamın Almanlar hesabına çalışan bir casus olduğunu öğrendim. Onun verdiği bilgi bir Amerikan geminin batırılmasına ve yüzlerce insanın ölmesine neden olmuştu. Benim yerimde başka biri olsa ne yapardı hiç bilmiyorum. Ama ben size ne yaptığımı anlatayım. Doğruca Savunma Bakanlığı'nda çalışan babama koştum ve ona gerçeği açıkladım. Evet, kocam Frederick savaş sırasında öldü ama Amerika'da kurşuna dizilerek. Kendimi tutamayarak haykırdım. Aman tanrım, ne korkunç." Bayan Lidner iç çekti. "Evet, gerçekten de korkunç bir olaydı bu. Oysa Frederick öylesine sevecen ve nazik bir insandı ki. Ama ben bir an bile tereddüt etmeden onu ele verdim. Belki de yanlış yaptım." "Bu konuda bir şey söylemek çok zor," dedim. "Sizin yerinizde başka biri olsaydı ne yapardı hiç bilmiyorum. Size anlattıklarımı Savunma Bakanlığı'ndaki birkaç kişi dışında hiç kimse bilmiyor. Kocam görünüşte cepheye gitti ve orada öldü. Bir savaşta kocamı kaybettiğim için herkes bana şefkat ve anlayış gösterdi." Sesi hüzünlüydü. "Benimle evlenmek isteyen birçok kişi oldu ama hepsini reddettim. Büyük bir şok yaşamıştım. Yeniden birine güvenmenin olanaksız olduğunu düşünüyordum." "Evet, sizi çok iyi anlıyorum." "Sonra genç bir adamdan çok hoşlanmaya başladım. Karar vermekte bocalıyordum. Birden çok tuhaf bir şey oldu. İmzasız bir mektup aldım Frederick'ten. Mektupta başka biriyle evlendiğim takdirde beni öldüreceğini yazıyordu."
"Frederick'ten mi? Ölen kocanızdan mı?"
"Evet. Tabii önce çıldırdığımı, hatta kabus gördüğümü sandım. Sonunda dayanamayarak babama gittim. Bana gerçeği anlattı. Kocam kurşuna dizilmemiş, kaçmıştı. Ama bu kaçış ona yaramamıştı. Çünkü birkaç hafta sonra bir tren kazasında ölmüş, cesedi de diğer zavallıların arasında bulunmuştu. Babam onun kaçışını benden saklamıştı.
Artık Frederick öldüğü için gerçeği bana anlatmakta hiçbir sakınca görmüyordu. Ne var ki bana gelen mektupla birlikte yeni olasılıklar ortaya çıkıyordu. Acaba kocam hala sağ olabilir miydi? Babam bu konuyu özenle ele alıp yeniden araştırmaya başladı. Sonunda Frederick olduğu düşünülerek gömülen cesedin gerçekten de kocama ait olduğu sonucuna varıldı. En azından tanık ifadeleri öyle olduğunu gösteriyordu. Tabii kaza sırasında ceset tanınmayacak hale gelmişti. Onu tam ve kesin olarak teşhis etmek olanaksızdı. Ama yine de Frederick'in ölmüş olduğuna, o mektubu da hain ve kinci birinin yazdığına inanıyordum. Aynı olay daha sonra birkaç kez daha yineledi. Herhangi bir erkekle yakın bir ilişkim söz konusu olduğu anda bir tehdit mektubu geliyordu.
Mektuptaki yazı kocanızın el yazısı mıydı?
Louis Lindner ağır ağır, bunu kesin olarak söyleyemem. Frederick'ten hiç mektup almamıştım ki. Yalnızca yazısını anımsıyordum, hepsi o. Peki emin olmanıza yardımcı olabilecek bir gönderme, aranızda kullandığınız sözcükler filan, imalı bir söz? Hayır, kocamla birbirimize bazı isimler takmıştık, tamamen aramızda. Eğer mektupta bunlardan birini kullanmış olsaydı, o zaman mektupları Frederick'in yazdığına inanabilirdim.
Düşünceli bir tavırla mırıldandım. Evet, tuhaf bir durum. İnsana sanki mektupları kocanız yazmamış gibi geliyor. Peki ama bunu yapabilecek başka biri var mı?
Var aslında. Frederick'in kendisinden küçük bir erkek kardeşi vardı. Çocuk evlendiğimiz sıralarda 12 yaşlarındaydı. Frederick'e adeta tapardı. Kocam da onu çok severdi. Çocuğun adı William'dı. Ona ne olduğunu bilmiyorum. Ağabeyine tapan biri olarak beni onun ölümünden sorumlu tutmuş ve kin gütmüş olabilirdi. Zaten hep kıskanırdı. Beni cezalandırmak için bu yola başvurmuş olabilir.
Olabilir dedim. Çocukluktaki travmalar kolay unutulmaz.
Biliyorum. Belki de bu çocuk hayatını benden intikam almaya adadı. Lütfen devam edin.
Anlatacağım fazla bir şey yok. Eric'le 3 yıl önce tanıştım. Aklımda evlenmek gibi bir şey asla yoktu. Eric bu fikrimi değiştirdi. Düğün gününe kadar yine bir tehdit mektubu bekledim ama gelmedi. O zaman mektubu yazanın öldüğünü ya da bu acımasız oyundan vazgeçmiş olduğunu düşündüm. Ama evlendikten 2 gün sonra bakın ne geldi. Masanın üzerinde duran küçük meşin bir çantayı kendine doğru çekerek kilidi açtı. İçinden çıkardığı mektubu bana uzattı. Mürekkep biraz solmuştu. Yana doğru eğik bir el yazısıyla yazılmıştı. Tipik bir kadın yazısıydı bu.
Dediğimi yapmadın. Artık kaçış yok. Sen sonsuza kadar yalnız Frederick Basner'ın karısı olarak kalacaksın. Ölmeye hazırlan.
Bayan Lindner mektubu alınca korktum ama başlangıçtaki kadar değil dedi. Kendimi Eric'in yanında güvende hissediyordum. Bir ay sonra ikinci bir mektup geldi.
Unutmadım. Plan yapıyorum. Ölmen gerek. Neden sözümü dinlemedin?
Kocanız biliyor mu? Bayan Lindner ağır ağır yanıt verdi.
Beni tehdit ettiklerini biliyor. İkinci mektup gelince ona ikisini de gösterdim. Bütün bunların pis bir oyun, çirkin bir şaka olduğunu düşünüyor. Bazen de birinin ilk kocamın sağ olduğunu ileri sürerek bana şantaj yapmaya niyetlendiğini düşünüyor. Bir an sustu. Sonra konuşmaya devam etti.
İkinci mektubu aldıktan birkaç gün sonra az kalsın hava gazından zehirleniyorduk. Uykuya daldıktan sonra biri apartman dairesine girmiş ve gazı açmıştı. Neyse ki zamanında uyandım da gaz kokusunu aldım. O olaydan sonra sinirlerim iflas etti. Tüm dengemi yitirdim. Eric'e yıllardan beri bu tür mektuplar aldığımı ve bunu gönderen delinin beni kesinlikle öldürmek niyetinde olduğunu söyledim. Sanırım ilk o zaman bu bilinmeyen düşmanımın gerçekten Frederick olduğuna inanmaya başladım. Onun sevecenliğinin gerisinde hep büyük bir acımasızlığın gizli olduğunu düşünürdüm. Ama Eric benim kadar kaygılanmadı. Sakindi, polise başvurmak istedi. Tabii bunu istemedim. Sonunda onunla birlikte buraya gelmemin doğru olacağına karar verdik. Yazın da Amerika'ya dönmeyecek, Paris veya Londra'da kalacaktık ve planımızı uyguladık. Başlangıçta her şey yolundaydı. Artık durumun düzeldiğine inanıyordum. Sonuçta düşmanımla aramda çok uzun bir mesafe vardı. Sonra 3 hafta kadar önce bir mektup aldım. Üzerinde Irak pulu vardı. Bana 3. mektubu uzattı.
Benden kaçabileceğini sandın. Yanıldın. Bana yanlış yapmayacaktın. Ölümün çok yakın.
Bir hafta önce de bunu aldım. Burada masanın üstünde duruyordu. Postayla yollanmamıştı. Kağıdı Bayan Lindner'dan aldım. Yalnızca tek bir sözcük vardı.
Buradayım.
Bayan Lindner bana korkuyla baktı. Görüyorsunuz ya işte. Anlıyorsunuz değil mi? Beni öldürecek. Katil belki Frederick, belki kardeşi William ama beni öldürecek. Titriyor, sesi gitgide yükseliyordu. Bileğini tuttum.
Haydi, haydi kendinizi böyle bırakmayın. Biz sizi koruruz. Amonyak var mı?
Başıyla ibriğin bulunduğu komodini işaret etti. Şişeyi alıp ona iyice bir koklattım. Yanakları biraz renklendi.
Ah şöyle diye gülümsedim.
Evet, şimdi biraz daha iyiyim. Artık bu tuhaf davranışlarımın nedenini anlıyorsunuz değil mi? O adamın penceremden içeriye baktığını görünce işte geldi diye düşündüm. İlk geldiğiniz gün sizden bile kuşkulandım. Kadın kılığına girmiş bir erkek olabileceğinizi düşündüm.
Yok artık.
Biliyorum bu size çok saçma geliyor ama hemşire değil de onun bir işbirlikçisi olabilirdiniz.
Ama bu çok saçma.
Evet belki ama mantıklı düşünemiyorum. Birden aklıma bir şey geldi. Herhalde ilk kocanızı görseniz tanırsınız. Ağır ağır mırıldandı. Bundan emin değilim. Aradan 15 yıldan uzun bir süre geçti. Yüzünü anımsamayabilirim. Sonra ürpererek ekledi. Bir gece onun yüzünü gördüğümü sandım. Ama bir ölünün yüzüydü bu. Pencereme tak tak tak diye vuruldu. Sonra cama dayanmış sırıtan bir baş gördüm. Çığlık atmaya başladım. Bizimkiler bağırmama koşup dışarıda kimse olmadığını söylediler. Bayan Mercado'nun anlattıklarını anımsamıştım.
Düş görmüş olmayasınız?
Görmediğimden eminim. Ama ben bundan emin değildim. Ruh hali böyle durumda olan bir insanın kabus görmesinden daha doğal ne olabilirdi ki? Bu koşullardaki hastalar birden uyandıklarında gördüklerinin gerçek olduğuna inanırlardı. Ancak hastama itiraz etmek gibi bir alışkanlığım yoktu. Onu elimden geldiğince sakinleştirip eğer bir yabancı bu yakınlarda dolaşacak olursa hemen dikkat çekeceğini ve haber alacağımızı söyledim. Sonra biraz olsun rahatladığını düşündüğüm Bayan Lindner'ı yatırdım ve gidip kocasını buldum. Doktor Lindner'a karısıyla yaptığımız konuşmayı anlattım. Adam kısaca, "Durumu size anlatmış olmasına çok sevindim," dedi. Bu durum beni çok kaygılandırıyordu. Penceresinde gördüğü yüzlerin, camına vurulmasının hayal dünyasının ürünü olduğunu sanıyorum. Ne yapmak gerektiğini hiç bilemiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hemşire? Sesinde anlamlandıramadığım bir ton vardı. Ama bunu belli etmeden kararlılıkla yanıt verdim. O mektuplar kötü ve acımasız bir oyunun parçası olabilir.
Evet, bu da olabilir. İyi de ne yapabiliriz? Karım neredeyse çıldıracak. Ne düşüneceğimi bilemiyorum.
Ben de aynı durumdaydım. Bu işte bir kadın parmağı olduğu kanısındaydım. Mektuplardaki ifadede kadınca tınılar seziyordum. Belki de Bayan Mercado'ydu bunun nedeni. Kadın bir rastlantı sonucu Bayan Lindner'ın ilk evliliğini öğrenmişti. Belki şimdi de onu korkutarak kıskançlık duygularını tatmin etmeye çalışıyordu. Ancak bu kuşkumu asla Doktor Lindner'a açıklayamazdım. İnsanların böyle durumları nasıl karşılayacakları asla bilinemezdi. Sonunda neşeyle neyse dedim. Her şeyin düzeleceğini umalım. Sanırım Bayan Lindner bana açıldığı için biraz rahatladı. İnsan sorunlarını söylerse rahatlar. Bir şeyi içine attı mı sinirleri iyice bozulur. Doktor Lindner durumunu size anlatmış olmasına sevindim diye yineledi. Bu karımın size güvendiğini gösteriyor. İyi bir gelişme. Doğrusu artık ne yapacağımı bilemiyordum. Elim ayağım birbirine dolaştı. Durumu gizlice polise haber verip vermediğini sormak fikri dilimin ucuna kadar geldiyse de kendimi tuttum. Daha sonra bunu yaptığım için mutlu da oldum. Sonrasında olaylar şöyle gelişti. Ertesi gün Bay Coleman işçilerin ücretlerini almak için Hasani'ye gidecekti. Aynı zamanda da yazdığımız mektupları da postaya verecekti. Herkes yazdığı mektupları yemek odasındaki pencerenin pervazına konmuş olan tahta kutuya atıyordu. O akşam Bay Coleman yola çıkmadan önce bunları toplayıp ayırmış, birkaç deste halinde lastik bantla sarıyordu. Sonra birden bir feryat duydum. Ne oldu diye sordum. Gülerek bir mektup uzattı. Bizim güzel Louis aklını kaçırmış olmalı. Zarfın üstüne 42. cadde Paris, Fransa yazmış. Bu doğru olamaz değil mi? 42. cadde Amerika'da olmalı. Acaba bunu ona götürür ve ne kastettiğini sorar mısınız? Biraz önce yatmaya gitti. Zarfı alıp gereken düzeltmeyi yapması için Bayan Lindner'ın odasına götürdüm. Bayan Lindner'ın yazısını ilk kez görüyordum. Bununla birlikte tuhaftır ama yazı bana bir şekilde tanıdık gelmişti. Sonra gecenin bir yarısında bu sorunun da yanıtını buldum. Louis Lindner'ın yazısı daha iri ve yatıktı. Ama bu yazı isimsiz tehdit mektuplarındaki yazıya tıpatıp benziyordu. Ve onda aklıma bir fikir geldi. Yoksa o mektupları Bayan Lindner'ın kendisi mi yazıyordu? Doktor Lindner de bundan mı kuşkulanıyordu? 10. Bölüm. Cumartesi öğleden sonra. Bayan Lindner bana sırrını cuma günü açıklamıştı. Cumartesi sabahı evin atmosferine bir dinginlik hakimdi. Bayan Lidner o sabah bana yaklaşmamaya, benimle yalnız kalmamaya çalıştı. Aslında bu beni hiç şaşırtmadı. Alışıktım, daha önce de birçok kez başıma gelmişti. Özellikle sosyeteden bazı bayanlar size bu şekilde içlerini döker, sonra da huzursuz olur, pişmanlık duyar, sizden kaçarlardı. İnsan doğası işte. Hiçbir şekilde ona bir önceki gün söylediklerini anımsatacak bir şey yapmadığım gibi en ufak bir imada da bulunmadım. Yalnızca havadan sudan bahsetmeye özen gösterdim. Bay Coleman sabah erkenden Hasania'ya doğru yola çıktı. Mektupları bir torbanın içine doldurmuş, kendi kullandığı kamyonete koymuştu. Bunun dışında ekipten birkaç kişinin oradaki işlerini de halledecekti. Ayrıca bankaya uğrayacak, işçilere ödenecek parayı alacaktı. Dolayısıyla dönüşü akşam üzerine bulacaktı. Sanırım öğlen yemeğini de Sheila Riley ile yiyecekti. Ücretlerin ödeneceği gün öğleden sonra kazıda çalışılmıyordu. Para ise ancak 15.30'dan sonra ödeniyordu. Kazıda çıkan tabak çanakları yıkamakta görevli küçük Abdullah, her zamanki gibi avlunun ortasında oturmuş, yine kendi kendine o tuhaf şarkıyı mırıldanıyordu. Doktor Lidner ile Bay Emmott, Bay Coleman dönünceye kadar çıkarılan toprak çanaklarla ilgileneceklerdi. Bay Carey ise kazı yerine gitmişti. Bayan Lidner öğle yemeğinden sonra yine dinlenmek için odasına çekildi. Her zaman olduğu gibi onu yatırdıktan sonra kendi odama geçtim. Uykum olmadığı için yanıma bir de kitap almıştım. O sırada saat 1'i çeyrek geçiyordu. Sonraki birkaç saati oldukça keyifli geçirdim. Hastanedeki Cinayet adlı bir roman okuyordum. Oldukça heyecanlı bir öyküydü ama yazarın hastanelerin nasıl yönetildiği konusunda doğru düzgün bilgi sahibi olmadığı anlaşılıyordu. Yanlışlıkların düzeltilebilmesi için yazara mektup yazmayı düşündüm. Sonra kitabı bir yana bırakıp saate göz attım. 14.40 olduğunu görünce şaşırdım. Ayağa kalktım. Hemşire giysilerimi düzeltip avluya çıktım. Abdullah hala kapları yıkıyor ve sinir bozucu şarkısını söylüyordu. David Emmott ise onun yanına durmuş, temizlenmiş çanakları sıraya diziyor, kırılmış olanları ise bir kutuya koyuyordu. Ben ona doğru ilerlerken Doktor Lidner de terasın merdivenlerinden indi. Neşeyle, ''Hiç fena bir öğleden sonra olmadı.'' dedi. ''Oldukça verimli çalıştık. Yukarıyı bayağı düzenledim. Louis mutlu olacak. Son zamanlarda terasta dolaşılacak yer kalmadığından yakınıyordu.'' Gidip ona bu iyi haberi vereyim. Karısının odasına giderek kapıyı tıklattı. Hemen ardından da içeri girdi. Sanırım 1-1,5 dakika kadar sonra tekrar dışarı fırladı. Ben o sırada tam olarak oda kapısına doğru bakıyordum. Bu kabus gibi bir şeydi. Adam içeriye neşeli çevik biri olarak girmişti. Dışarı çıkan adamınsa bir sarhoştan bir ayaştan farkı yoktu. Ayaklarının üstünde duramıyor, yalpalıyordu. Yüzünde tuhaf, şaşkın, dehşet dolu bir ifade vardı. Tuhaf, boğuk bir sesle ''Hemşire!'' diye seslendi. ''Hemşire!'' Hemen ters bir şey olduğunu anlayarak ona doğru koştum. Berbat görünüyordu. Yüzü bembeyazdı. Yüz kasları seyiriyordu. Sanki yere yığılmak üzereydi. ''Karım!'' dedi. ''Karım! Ah tanrım!'' Yanından geçip Bayan Lidner'ın odasına girdim. Gördüğüm manzara karşısında soluğum kesildi. Bayan Lidner yerde yatağın yanına yığılmış yatıyordu. Üzerine eğildim. Ölmüştü. Hem de en azından bir saat önce. Ölüm nedeni açıktı. Başının ön kısmına sağ şakağından yukarısına şiddetli bir darbe yemişti. Louis Lidner yataktan kalktığı anda katil darbeyi indirmiş olmalıydı. Elimden geldiğince cesede dokunmamaya çalıştım. Etrafıma bakındım. Bir ipucu arıyordum. Ama her şey yerinde ve dokunulmamış görünüyordu. Pencereler sıkıca kapatılmış, içeriden kilitlenmişti. Katilin saklanabileceği bir yer yoktu. Herhalde adam çoktan kaçmıştı. Dışarı çıkıp kapıyı arkamdan kapattım. Şimdi de Doktor Lidner bayılmıştı. Onu kendine getirmeye çalışan David Emmott bana döndü. Yüzü bembeyazdı. Merakla bana bakıyordu. Durumu kısık sesle birkaç sözcükle anlattım. Düşündüğüm gibi gerçekten de güvenilebilecek doğru düzgün bir insandı. Mavi gözleri kocaman açıldı ama soğukkanlılığını ve özgüvenini yitirmedi. Bir an düşündükten sonra ''Herhalde hemen polise haber vermemiz gerekiyor.'' dedi. ''Bill her an dönebilir. Lidner'ı ne yapacağız?'' ''Yardım edin de onu odasına götürelim.'' Başıyla onayladı. Hemen ekledim. ''Herhalde öncesinde şu kapıyı kilitlememiz doğru olacak.'' David Emmott, Bayan Lidner'ın odasını kilitleyerek anahtarı bana uzattı. ''Bence anahtar sizde kalmalı hemşire Lidner'ın. Şimdilik.'' Beraber Doktor Lidner'ı kaldırıp odasına taşıdık. Yatağına yatırdık. Bay Emmott hemen konyak bulmaya koştu. Döndüğünde yanında Miss Johnson da vardı. Kadının yüz hatları iyice gerilmişti. Endişeli olduğu anlaşılıyordu. ama yine de sakin ve kendinden emin bir hali vardı. Doktor Lindner'ı onun gözetimine bırakınca içim rahat etti. Yeniden avluya çıktım. Kamyonet tam o sırada kemerin altından içeri giriyordu. Böyle bir anda Bill Coleman'ın pespembe yuvarlak yüzüyle neşe saçarak ''Merhabalar'' diye bağırması hepimizi şok etti. ''Merhabalar, paralar geldi, artık zenginiz, yolda hırsıza falan da rastlamadım.'' Birden durakladı. ''Ne var? Ne oluyor? Neyiniz var?'' ''Kedi kanaryanız mı öldürdü?''
Emmott kısaca ''Bayan Lindner öldü, öldürüldü.'' dedi.
''Ne?'' Coleman'ın yüzünde korkunç bir ifade belirdi. Donup kalmış, adeta gözleri yerinden fırlamıştı. ''Lindner Ana öldü mü? Benimle dalga mı geçiyorsunuz?'' Birdenbire acı bir çığlık duyuldu. ''Öldü mü?'' Döndüğümde Bayan Mercado tam arkamda duruyordu. ''Bayan Lindner öldürüldü mü?''
''Evet'' dedim. ''Öldürüldü.''
''Olamaz!'' diye inledi. ''Hayır, olamaz, buna inanamam. Belki de intihar etmiştir.'' Soğuk alaycı bir tavırla, ''İnsan kendi kendisinin kafasına ağır bir şey indirerek intihar edemez.'' dedim. ''Bu gerçek bir cinayet Bayan Mercado.'' Kadın birden oradaki tahta sandıklardan birinin üstüne çöktü. ''Ama bu çok korkunç, çok korkunç.'' Tabii ki korkunçtu. Bunu bize söylemesine hiç gerek yoktu. İçimden belki de özünde iyi bir kadın, Bayan Lindner için beslediği kötü düşüncelerinden, aleyhinde söylediği sözlerden dolayı vicdan azabı duyuyor diye düşündüm. Kısa bir sessizlik oldu. Bayan Mercado soluk alamıyormuşçasına bir sesle sordu. ''Peki şimdi ne yapacaksınız?''
Emmott her zamanki sakin tavrıyla idareyi ele aldı.
''Bill, hemen Hasani'ye dön. Doğrusu böyle bir cinayet olayında ne yapmak gerektiğini tam olarak bilemiyorum. Yüzbaşı Maitland'ı bul. Sanırım o buradaki polis teşkilatının şefi. Öncesinde de Doktor Reilly'yi al. O ne yapılması gerektiğini bilir.''
Coleman başını sallayarak onayladı. O şen, kayıtsız tavırlarından eser kalmamıştı. Korkak bir çocuğa benziyordu. Tek bir kelime bile söylemeden kamyonete binerek uzaklaştı.
Emmott kararsızlık içinde, ''Sanırım etrafa bakmamız doğru olacak.'' dedi. Sonra sesini yükselterek, ''İbrahim!'' diye seslendi.
''Naam!''
Küçük uşak koşarak geldi. Bay Emmott ona Arapça bir şeyler söyledi. Sonra aralarında heyecanlı bir konuşma başladı. İbrahim kararlı hareketlerle başını sallıyor, sanki bir şeyi şiddetle reddediyordu. En sonunda Emmott şaşkınlık içinde, ''İbrahim öğleden sonra buraya hiç kimsenin gelmediğini söylüyor.'' dedi. ''Tek bir yabancı bile. Herhalde katil bir şekilde kimseye görünmeden içeri girdi.''
Bayan Mercado, ''Kesinlikle öyle olmuştur.'' dedi. ''Çocuklar başka bir yerdeyken katil içeri süzülüvermiştir.''
David Emmott başını salladı. ''Evet.'' Sesindeki kararsızlığı fark ederek dikkatli yüzüne baktım. Genç adam dönüp bu kez aynı şeyi Abdullah'a sordu. Çocuk da kendinden emin, kesin bir tavırla yanıt verdi. David Emmott şaşkın şaşkın kaşlarını çattı. Bıyık altından, ''Hiç anlayamıyorum.'' diye mırıldandı. ''Kesinlikle anlayamıyorum.'' Ama neyi anlayamadığını söylemedi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 92. Devamı 8. ayrımda.